Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu keremi daima üzerinize olsun efendim. Bir irfan mektebi programındayız. Bugünkü misafirimiz Altun Silsile'nin Muhammed Esad Erbili rahmetullahi aleyh efendimiz. Muhammed Esad Erbili, Necip Fazıl'ın Büyük Din Mazlumları serisine aldığı, gerçekten hayatında büyük heyecanlar, ihtilaçlar olan, sonunda da şehit olan bir Allah dostu, aşkın şehidi diyebileceğimiz, hizmetin şehidi diyebileceğimiz bir güzel insan. Allah ona rahmet eylesin. Aslında radyomuzda güzel bir program var. Muhterem Ethem Cebeci hocamızın Gariplerin Kitabı diye neşrettiği programda uzun bir zamandır Esad Efendi ile ilgili farklı güzellikler anlatılmış oluyor. Ancak bizim programımız bir silsile halinde devam ettiği için Altun Silsile olarak Altun Silsile'nin 33. şahsiyeti, çok önemli bir şahsiyet Muhammed Esad Erbili'yi de yine program içerisinde biz de kısaca anlatmak isteriz aziz dinleyenlerim. Muhammed Esad Erbili miladi 1847 yılında, yani tam bundan 172 yıl önce Musul vilayetinin Erbil kasabasında doğmuş. Babası Erbil'deki Mevlana Halide Bağdadi Hazretlerine mensup olan tekkenin şeyhi Muhammed Said Efendi. Dedesi de yine Halide Bağdadi Hazretlerinin halifesi Hidayetullah Efendi. Hem baba hem de anne tarafından Hazret Seyit olmuş oluyor. Hüseyin Vassaf'ın Sefine-i Evliyası'nda bahsettiği şekilde. Esad Efendi gerçekten çok zeki bir insan. Yani ileri yaşlarda da onun latifeleri, nükteleri, zekası hep kaynaklarda anlatılıyor. Dolayısıyla genç yaşta zahiri ilimlerin birçoğunu Hazret ikmal etmiş. Babasının irşad zamanına yetişemediği için de zamanın irşad kutbu olan Tahil Hariri Hazretlerine intisap ediyor. Ve bu intisabından bir sene sonra da bu büyük yola girmek isteyenlere ders talimine mezun oluyor. 5 sene kadar üstadının emriyle onun makamında irşada başlıyor. Esad Efendi icazet aldığı 1875 senesinde, dikkat edersek aziz dinleyenlerim, 1847 ile 1875 arasındaki zaman farkı sadece 28'dir. Yani Esad Erbili Hazretleri 28 yaşında, delikanlık diyebileceğimiz, çok gençlik diyebileceğimiz bir yaşta icazet alıyor ve hac vazifesini ifa etmek üzere Hicaz'a gidiyor. Haçlıyken de şeyhinin vefatını öğreniyor, İstanbul'a geliyor. Tabii daha sonraki sohbetlerimizde inşallah konu olacaktır Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Esad Efendi'nin çok önemli bir emaneti ve adeta yolunu çağlara taşıyacak harekatın bir noktada başlamasına vesile olan Sami Efendi Hazretleri de tıpkı Esad Efendi Hazretleri gibi 27-28'li yaşlarda icazet alıyor. Gerçekten insan tabii bu büyük zatların bu noktadaki himmetlerine, gayretlerine baktığı zaman bunlara hayran olmamak, gıpta etmemek elde değil aziz dinleyenlerim. 28 yaşında bir insanın böyle kendinden 50 yaş, 60 yaş daha büyük insanlara irşad edebilecek bir kıvamda, bir manevi birikimde, bir hal güzelliğinde olması elbette ki çok farklı yönlerden bakılacak bir husus. Ve gerçekten şeyhinin vefat ettiğini öğrenen Esad Efendi İstanbul'a gelir. Halinin kemalini gören Kadir Şinas insanlar etrafına toplanmaya başlar. Tabii Hazret zahiri ilimleri de büyük ölçülerde kavrayıp bildiği, okutabildiği için de öncelikle Fatih Camii Şerifi'nde ders vermeye başlar. Verdiği dersler daha çok bugünkü medreselerde okunan ve ilim ehlinin rağbet ettiği derslerdir. Bu derslere bazı hoca efendiler katılmakta, müderrisler katılmakta belki. Fakat bakarlar ki bu genç Muhammed Esad Efendi de çok büyük bir ilmi birikim var. İlmi kemal var. Öyle olunca da hemen Bayezid Tersamlarından Hoca Yekta Efendi ve benzeri bazı önde gelen zatlar kendisine intisap ederler. Bir taraftan ilmi vüsati var, diğer taraftan da böyle Tahal Hariri'den icazet almış, manevi yolu temsil eden genç bir mürşit. İşte Hoca Yekta Efendi diye ismi geçen, özellikle Esad Efendi Hazretleri'nin mektubatında ismi çok da geçen bu zat kendisine intisap eder. Daha sonra da yüksek ilim, irfan, fazileti Hazret'in kısa zamanda bütün İstanbul'da duyulmaya başlar. Evet, Musul'dan, Erbil'den bir genç mürşit gelmiş, bir genç ilim adamı gelmiş ve Fatih Camii'nde ders veriyor. Kendisine manevi yoldan istifade etmek isteyenlere yol gösteriyor. Hem alim, hem arif, hem hadim bir güzel insan. Sultan II. Abdülhamid'in damadı Halil Paşa bu zatı duyunca da Esad Erbili Hazretleri'ni saraya davet eder. Kendisinden 1,5 sene kadar Arapça ve dini ilimler tahsil eder. Esad Efendi tabi özellikle nakşilikten icazet almış ama Abdülhamid Berefkani'den de Kadiri icazeti almış. Daha sonra da Kelami dergahına tayin edilerek orada irşat faaliyetlerine devam etmiş üstad. Fatih ulemasından ve diğer kesimlerden çok sayıda kişi kendisine intisap ederek sohbet ve zikir halkalarına katılmaya başlamış. Bunlar arasında daha önceleri tarikata intisabı sapıklık sayanlar da bulunmakta. Tabi aziz dinleyenlerim, her şey temsile ve güzel anlatılmaya bağlı. İnsanlar bazen kötü örnekleri görmek suretiyle aslında güzelliklerin kaynağını inkar edebiliyorlar. Bazen kötü örnekler oluyor. Yolu anlatamayan veya nefsine mağlup olup bir takım hevai arzularına mağlup olup da yolu kirletenler de olabiliyor. Ama onlara bakıp da en güzel yolları yargılamak, onlar aleyhine konuşmak da herhalde insaflı bir davranış değil. Nitekim gerçekten tasavvuf tarihine baktığımız zaman böyle tasavvufa farklı bakan, hatta tasavvufun aleyhinde ileri geri konuşan insanlar o işin kamil zatlarını bulduklarında, gerçek ariflere ulaştıklarında, üsluplarıyla, halleriyle, tavırlarıyla böyle daha güzelliği en güzel şekilde taşıyan insanları gördüklerinde adeta işlerinde de yeniden bir nedamet başlıyor. Biz bu yolu böyle bilmezdik ama burada bir güzellik varmış deyip de bu güzel yolların önlerindeki insanların izlerine takip eden çok da insan oluyor. İşte Esad Efendi'nin derslerine devam eden ve aslında da tasavvuf münkiri olan bir takım insanlar Hazret'in derslerine devam etmek suretiyle bu taassuplarından da vazgeçiyorlar ve samimi müritler oluyorlar. Hakikaten Esad Efendi Hazretleri'nin dergahına gidip gelenler arasında alimler, reisülü kurralar, dersi amlar, paşalar, yüksek idareciler, münevverlerden tutun da halkın her sınıfından insan bu dergaha devam ediyor. Kısaca yüksek rütbeli subaylar, memurlar, zenginler yanında eski ve solmuş elbiseler giyen yoksulların da böyle yaşadığı samimi bir din kardeşliği o dergahta görülüyor. Tabii daha sonra da batıdan gelen bir takım insanlar da bu dergahtaki güzelliklere hayran oluyorlar. Özellikle Kalvet diye meşhur olan hatıralarında Esad Efendi ile ilgili uzun uzun dergah günlerini anlatan bir batılı düşünürün o noktadaki hatıratı da önemlidir. Esad Efendi Hazretleri'ni ne kadar zeki bir insan olduğunu, nasıl bir derin insan olduğunu, bir batılı insan olarak gördüğünü anlatır hatıratında bu zat da. O da Kalvet'in hatıraları olarak da neşredilmiş tabi. Esad Efendi Üstadımızın rahmetullahi aleyh, bir taraftan da bu ilmi ve manevi liyakatını gören Sultan II. Abdülhamid Han, onu Meclisi Meşayih azalığına tayin etti. Meclisi Meşayih neydi aziz dinleyenlerim? Osmanlı'nın son dönemlerinde farklı tarikat mensuplarının, meşayihın oluşturduğu bir meclis. Artık onlar kendi aralarında, demek ki Şeyhülislamlığa bağlı olarak oluşan bu meclis, daha kontrollü olarak manevi yolun rastgele olmadığını, belirli bir icazetle, belirli bir tanzim içerisinde olduğunu gösteriyor bize. Bunlara da Meclisi Meşayih deniyor. Yani Şeyhler Meclisi. Esad Efendi Hazretleri Sultan Mehmet Reşe zamanında ise bu meclisin reisliğine tayin edildi. Yani İstanbul'daki bütün meşayih-i kiramın oluşturduğu meclisin reisi Esad Erbili Hazretleri'dir o dönemde. Tabi Sultan Reşad'ın muhabbetini kazanır. Böyle bir vazife vesilesiyle, ilişkilerle Sultan Reşad da Sultan Abdülhamid'den sonra Osmanlı Sarayı'nın başında olan Sultan Reşad, Esad Efendi Hazretleri'ne ayrı bir iltifatta bulunurlar ve sürre emini olarak da kendilerini hacca gönderirler. Malumunuz aziz dinleyenlerim, Osmanlı geleneğinde her sene hac mevsiminde bir sürre alayı teşkil edilir. Sürre alayı nedir? Sürre alayı Osmanlı Sarayı'nın hac mevsiminde Mekke ve Medine'deki hüccaca gönderdiği, oradaki mukaddes mekanlara gönderdiği hediyelerdir. Her sene bu muntazam bir şekilde padişah kendisi hacca gidemese de oraya hac mevsiminde hediyeler gönderir. Hem Mescid-i Nebevi'ye hem Kabe-i Muazzama'ya muhtelif hediyeler binalarına, diğer taraftan da oradaki ziyarete gelen hüccaca hediye edilmek üzere hediyeler gönderilir. Tabii onun saraydan uğurlanışı daha farklı bir merasimle yapılır. Görevli insanlar özel olarak seçilir ve onlar daha buradan kalkarlar. O günkü şartlar içerisinde uzun bir zamanda Medine'ye, Mekke'ye ulaşırlar. Oraya hem Osmanlı Sultanı'nın, Osmanlı Sarayı'nın ve İstanbul'daki Müslümanların selamlarını hem de oradan gelen hediyeleri onlara takdim ederler. Tabii ki böyle bir sürre alayının başında da yine devleti maddi yönüyle, manevi yönüyle temsil edecek liyakatlı insanlar seçilir. İşte Sultan Reşad sürre emini olarak ona başındaki zata sürre emini denilmiş oluyor. Sürre alayının başındaki zata da sürre emini, yani o sürrenin kendisine tevdi edildiği, emaneten verildiği insan demektir. Sürre emini olarak Esad Erbili Hazretleri daha sonra hacca giderler. Üstad Esad Erbili Hazretleri insanların irşadı ve terbiyesi için çok gayret sarf eder. Daha fazla insana hidayete ulaştırmak, hizmet edebilmek için de İstanbul'un ve diğer şehirlerin en ücra köşelerine kadar gider. Veyahut da halifelerini, yani vekillerini gönderir. Kelami dergahının yanında başka dergahlarda da Hazret irşadına devam eder. Nitekim hatıratlarda hep bunu görüyoruz ki Üsküdar tarafındaki Selami Tekkesi'nde de Hazret gelir, zaman zaman haftanın bir günü orada irşadına devam eder. Nitekim oğlu Ali Efendi, ki bu zat Menemen'de idam edilmiştir, 31 Mart vakası diye ifadelendirilen o feci hadisede Hazret idam edilmiştir Ali Efendi. O Anadolu tarafındaki bir dergahın hizmetini götürmektedir. Esad Efendi Hazretleri hem zaman zaman Anadolu tarafına da bir irşadını yaymak, hem de evladını da ziyaret etmek maksadıyla muhtemelen sık sık da bu tarafa geçerler. Yani Anadolu tarafına geçerler. Ancak sadece Hazret'in irşadı İstanbul'da ve Anadolu tarafında değil, Anadolu'nun her tarafında talebeler olduğu gibi Bosna ve Arnavutluğa kadar da tesiri uzanmış Hazret'in. Tabi Allah dostlarında aziz dinleyenlerim, en çok dikkati çeken husus onların hallerindeki çekiciliktir. Bu çekicilikte ana unsurlarda tevazudur, mahviyettir, şefkattir, nezakettir ve özellikle de ikramdır, yani cömertliktir. Onun için de Hazret fevkalade güler yüzlü, tatlı sözlü, vakar sahibi, kadri yüce bir hak dostuymuş. En çok dikkati çeken yönü de eserlerinde de kendini devamlı gösteren yine tevazuu, mahviyeti, şefkati ve nezaketi. Kendisinde kesinlikle bir varlık görmüyor Hazreti. Tamamen hiçliğe bürünmüş, zarif gönlü, vuslat arzusuyla yanıp kavrulan adeta bir hak aşığı. Muhataplarına hep şefkatle hitap eder, daima nazik ifadeler kullanır. Özellikle Mektubat isimli meşhur eserinde bu nezaketi, bu zarafeti, bu iltifatı çok yakinen insan görmüş oluyor. Tabii üstad maddi ve manevi yönden engin bir kültüre sahip. Bütün İslami ilimlere vakıf. Ruhunu büyük ahlaki meziyetlerle tezyin etmiş. Bu arada da edebi yönü çok kuvvetli bir zat. Bilhassa şiirlerindeki ilahi aşk terennümleri zirve teşkil edecek bir derinlikte. Dört dilde konuşan, yazan bir insan. Türkçe, Arapça, Farsça ve o bölgenin hususiyeti itibariyle de Kürt diliyle de en güzel ifadeleri kullanabilen, şiir yazabilen, kitap yazabilen bir insan. Hazretin bir divanı var, Divan-ı Esad diye. Bu Divan-ı Esad bir kısmı Farsça, bir kısmı Osmanlıca ve bir kısmı da Kürt lisanıyla, çok az bir bölümü de Kürt lisanıyla yazılmış. Ancak o mektubatta böyle adeta çağlarda kalacak Hazretin iç dünyasını derin derin anlatan çok meşhur bir naatı var. Ki bu zaman zaman birçok merasimlerde biz bunu böyle Femi Muhsin dediğimiz güzel ağızlardan dinliyoruz. Belki de birçok dinleyicimiz de Hazretin bu naatını elbette ki dinlemişlerdir. Tecellâ-yı cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hâkü hâr ateş. Biz de teberrüken Hazreti yad ettiğimiz bu ilk programda Hazretin bu tecellâ-yı cemalinden Habibim nevbahar ateşini hem okumak hem de kısaca tercüme etmek istedi bugünkü Türkçemize. İlk beyitlerde buyuruyor ki Hazret, ey Habibim, ey Resulüm, ey Muhammed Mustafa, senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı sana aşık olan ilk bahar dahi ateş kesilmiş. Gül ateş haline gelmiş, bülbül ateş olmuş, sümbül ateş olmuş, toprak ve diken bile hep bir aşk ateşi içinde. Şu ay-ı afitabındır yakan bil cümle uşşakı, dil ateş, sine ateş, hem du çeşmi eşkibar ateş. Bütün aşıkları yakan senin o mübarek yüzünün güneş gibi parlak nurudur. Bu sebeple gönül ateş oluyor, kalp ateş oluyor, aşkınla ağlayan şu iki göz dahi ateş olup yangın halinde. Hayale şem-i ruhinle acep mi yansa canu dil, nigarım gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Senin güzel yüzünün hayal ve hasretiyle can ve gönül yanıp kavrulsa da bunda şaşılacak ne var ki? Habibim gel de kalbimdeki, feryadımdaki ateşi bir gör. Ve ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gastetmek, ceset ateş, kefen ateş, hem hoşgüvar ateş. Bu kadar ateş içinde aşk şehidini gastetmek mümkün mü? Zira yıkayacağınız ceset ateş haline gelmiş, sardığınız kefen ateş haline gelmiş, tatlı su bile bir ateş kesilmiş. Ben el çektim safayı hatıru, aram-ı canımdan safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ben diyor Esat Efendi, gönlümün safa bulup da rahata kavuşması arzusundan çoktan vazgeçtim. Zira safaya da gitsem ateş, cefada da kalsam ateş, kaçmak da ateş, kalmak da ateş. Yani büyük bir aşk yangınının içerisinde yanmaya devam ediyorum. Gittiğim yerde ateş olacak, kaldığım yerde ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım, gam ateş, gam küsar ateş, temennayı mesar ateş. Sultanım, Habibim, ben ne yapsam bu mahzun gönlümü sevindiremem. Zira dert de ateş, dert ortağı da ateş, hatta sevinme arzusu bile ateş. Ümidi afiyet besler mi esas yağardan haşa, saçar oldukça gözden ol nigar-ı gülizar ateş. O gül yüzlü güzel, sevgili, gözlerinden aşk ateşi saçıp dururken, haşa Esat hiç yarinden kendisine bir rahatlık ve huzur vermesini ümit edebilir mi? Bu misalden de anlaşılacağı üzere aziz dinleyenlerim, Esat Efendi Hazretleri'nin şiirleri ve mektupları hep bir gönül yangınını ifade eder. Onun dertli gönlünde yükselen yanık feryatlar sanki Mevlana Hazretleri'nin hamdım, piştim, yandım sözünün müşahhas bir misali ve bir aksi sadasıdır. Özellikle bu şiirinde Esat Efendi Hazretleri'nin sanki kendi istikbalini, yani şehiden vefat edeceğini bir manevi ferasetle görme hali de var. Çünkü şiirin bir yerinde der ki, ne mümkün bunca ateşle şehide aşkı gasletmek, ceset ateş, kefen ateş, hem o bu hoşgüvar ateş. Yani bu kadar ateşin içerisinde aşktan şehit olan insanı yıkamak mümkün mü? Gerçekten de Hazret ömrünü Menemen zindanında, Menemen hapishanesinde 84 yaşında bir hastanede belki de muhtemelen zehirlenerek de bir şehit olarak hayata veda etmiş. Onun için de Hazret yıllar önce böyle buyuruyor. Artık diyor aşkın şehidini bile yıkamak belki zor olacaktır. Bir başka şiirinde de Hazret, nereden bir gam-ı kervan geçse bana uğrar, zira bela rahında muayyen bir menzil oldum ben. Nereden bir gam kervanı geçse, dert kervanı geçse muhakkak bana uğrar, zira iptilalar yolunda, denemeler yolunda, imtihanlar yolunda ben artık diyor muayyen bir menzilim. Bana uğramadan diyor bir bela kervanı geçmez. Bana uğramadan bir gam kervanı geçmez. Hazret tabi iş dünyasında demek böyle bir yangın var üstadın. Her fani gibi Esat Efendi Hazretleri de Osmanlı Cihan Devleti'nin sona erip Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda tekkelerin kapatılması üzerine sokağa çıkmamaya karar verir ve Erenköy'deki hanesinde inzivaya çekilir. Ömrünü Allah yolunda hizmet ve irşatla geçiren bu büyük Allah dostu maalesef maruz bırakıldığı ağır bir zulüm neticesinde zehirlenerek 84 yaşında şehiden vefat eder. Kabri Menemen'de bulunmaktadır bu Allah dostunun. Cenab-ı Hak kendilerine rahmet eylesin. Onun gönül dünyasını, kendi gönül dünyasına taşıyan insanlara da bu manevi yollardan büyük feyizler ve bereketler ihsan eylesin aziz dinleyenlerim.